Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Seher Küçük'ün kalem aldığı Kadınlar mı? 2 başlıklı yazıyı sunacağız. Saliha Hanım, alemlerin Rabbi ile olan irtibat, sevgi ve saygısını ona olan ibadet, tazim ve tesbihleriyle ifade eder, kuvvetlendirir. Seven, sevdiğiyle her an birlikte olur, düsturunca Rabbine en güzel taatleri sunmak için düşünür, çalışır, çabalar. Kutsi hadiste, kulum bana farz ibadetlerden daha sevinli başka bir şeyle yaklaşmaz. Nafile ibadetlerle ise daha fazla yaklaşır. Nihayet ben onu çok severim. Sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Buyurulduğu üzere farz ibadetlerinin yanında Allah'a yaklaştıracak nafile ibadetlere de devam eder. Halk içinde hakla beraber olmaya itina gösterir. Günlük işleriyle meşgulken dahi dili ve kalbiyle Rabbini zikreder. Onu her işinde hatırlar. Başta Üsve-i Hasene Efendimizin sabah akşam yapmış olduğu zikir ve duaları olmak üzere günlük birtlerine, Kur'an-ı Kerim'den okuduğu hizblerine dikkat eder. Kalbini daima Rabbi için temiz ve hazır tutar. Şemseddin Sivasi'nin söylediği gibi, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Tesettür, setr fiilinden gelip bir nesneyi örtmek, kapamak, gizlemek, saklamak manalarını ihtiva eder. Tesettürle aynı manada kullanılan bir diğer kelime ise hicaptır. Hicap, HCB kökünden gelen bir kelime olup, bir şeye ulaşılmasına mani olmak, engel olmak, daha geniş manasıyla kalbe ve zihne ulaşılmasına mani olacak şekilde sesiyle, ahlakıyla, davranışı ve örtüsüyle gizlenmek, örtünmek demektir. Örtünme yalnızca kadının bedenini, saçlarını saklaması değildir. Kadının kadınlığını hissettiren zarafeti, cazibeyi, sevecenliği, güzelliği, sesi, sözü, gülüşünü örtmesi, gizlemesidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, ümmetimin son zamanlarında görünüşte giyinik fakat aslında çıplak kadınlar olacaktır. Bunların başları deve hörgücü gibidir. Onlar cennete giremezler. Cennetin kokusunu dahi alamazlar buyurmaktadır. Bu konudaki benzer hadisi şeriflerse şöyledir. Her göz zina eder, kadın koku sürünür, sonra da erkeklerin bulunduğu bir topluluğa uğrarsa o da zina işlemiş gibi olur. Giyimde sadelik imandandır. Kadın ve erkek farklı fıtratlarda birbirlerini tamamlamak üzere yaratılmıştır. Dolayısıyla ergenlikten itibaren birbirlerine ilgi ve beğenileri artarak devam eder. Bu sebeptir ki Allah Teala zinayı yasaklamaktan önce zinaya götüren yolları tıkamış ve ona hiçbir şekilde yaklaşılmamasını emretmiştir. Hazreti Ali kerramallahu vecihe şöyle anlatmaktadır. Bir gün Peygamber Efendimizin yanındaydım. Allah Resulü, hangi şey kadınlar için daha hayırlıdır diye sormuştu. Orada bundan herkes sustu, bir cevap veremedi. Eve döndüğümde Hazreti Fatıma'ya, hangi şey kadınlar için daha hayırlıdır diye sordum. Kadınların erkekleri görmemesi, erkeklerin de kadınları görmemesi dedi. Bunu Resulullah Efendimiz'e naklettiğimde, şüphesiz Fatıma benden bir parçadır buyurdu. Her doğan günle birlikte kainatta her şey yenilenmektedir. Peygamber Efendimiz, iki günü müsavi yani eşit geçen aldanmıştır buyururken, bu yeniliğe insanın da ameliyle, ilmiyle, hayru hasenatıyla ortak olmasını istemektedir. Durgun olan her şeyin bozulmaya yüz tuttuğu gibi terakki göstermeyen, ilmen ve zihnen gelişmeyen insanlar da bir müddet sonra verimsizleşmeye, hatta kurumaya başlayacaktır. Müslüman kadın hem ferdi okumalarıyla hem de katılmış olduğu sohbet halkalarıyla kendini geliştirmeye, aktif ve dinamik tutmaya önem verir. İtina gösterir. Peygamber Efendimiz, Allah her kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Dinin inceliklerini kavrama hususunda ona kabiliyet verir buyurmuştur. Seher Küçük'ün kaleme aldığı Kadınlar mı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla Şebnem dergisinden yazılar aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi de Sare Çizmecioğlu'nun kaleme aldığı Nalıncı Mimi Dede başlıklı bir hikayeyi paylaşacağız sizinle. İns ve cinnin top oynamadığı sokaklar sessiz, zifiri karanlık uyuyanları, günahkarları ve sokakta kalanları koynuna almıştı. Ermeni, Rum, Yahudi ve Müslüman ailelerin mozaik oluşturduğu sokaklardan biriydi. Nalıncı Mimi Dede, yan odada uyuyan hanımının nefesi kulağında buz gibi suyla imanını tazeledi. Seher kuşları cıvıldaşırken teheccüd namazını kıldı, sabah ezanı okunana kadar zikirle meşgul olup hava ağardığında yola düştü. Birkaç sokak ötede Panayya Belihanai Kilisesi'nin ayazmasındaki Ester, yüzünü yıkadığı kutsal suyla gecenin kirinden temizlenmeye uğraşırken çanlar çalmaya başlamıştı. Ayazma Kilisesi'nin güney kısmına bitişik iki zarif sütun üzerindeki alçak sekiden muslukları olan mermer bir havuza dökülüyordu. Eskiden Meryem Ana kabartmasının elindeki deliklerden dolan bu havuza, Bizans imparatorları 3 kere batıp çıkarak kutsanır, aynı zamanda şifa bulduklarına inanırlardı. Çocukluğu geride kaldıkça insanlarla karanlık ilişkiler yaşamaya başlamıştı Ester. Namusunu her gece pazarlayan bir kadın olmaktan nefret ediyordu. Solgun yanakları buz gibi suyun değmesiyle içimdeki yangın harladı. Yüzü ve elleri alev alev yanıyordu. Bir türlü sekinete kavuşmadı ruhu. Tiksiniyordu kendinden. Bitmeliydi bu mide bulandırıcı işler. Onun istediği bütün kadınlar gibi normal bir hayattı. Apsise yaklaştı, diz çöküp ellerini birleştirdi. Gözleri kapalı, kucağında bebek İsa'yı taşıyan o tertemiz Azize'ye yalvardı. Gençliğinden beri takunya yapan Nalıncı Mehmet Efendi, kendisi de yaz kış ayağından çıkarmadığı üstü bantlı nalınlarıyla meşhurdu ve bu zanaatın piri olarak kabul görmüştü. Elde ettiği kazançla mütevazı bir hayat sürer, yalnızca cuma namazlarına gider, bazen yaşadığı hayatın aksine elinde şarap şişeleri, bazen de yanında hanımı dışında bir kadın da evine doğru yürüdüğü görülürdü. Bu durum Cibali halkının hoşuna gitmediği için onu göz hapsine almışlardı. Kendi günahlarını görmeyen hali başkasınınkini hemen açık eder olmuştu. Hiçbir şeye karşı kızgın değildi Nalıncı ama etrafındakiler onun varlığından ve hallerinden rahatsızdılar. Bir gün Ester'in nalına ihtiyacı oldu ve bildik tek usta yani Mimi dedenin yanında aldı soluğu. Birkaç boy denedi ve ayağına uyan numaranın gümüş kakmalısından ısmarladı. Teslim tarihi geldiğinde yapılan nalınları giydi. Siparişinden memnun kalmıştı. Mimi dede kadının düşkün halini bildiği için nalınların parasını almadı. Onu önüne katıp evine götürmeye karar verdiğinde Ester, temiz yüzü görünen bu ihtiyarın nedenle niyeti bozuk olduğuna hayretler içinde kalarak eli mahkum, boynu bükük arkasından yürümeye başladı. Köşede şarap satan sakiden bir şişe aldılar. Kadın şarap ve nalıncı bir şiirin mısrasını oluşturuyordu. Mahallenin vel fecri okuyan gözleri ters dönmüş, dedikodular arşa ulaşmıştı. Birçoğu küfürler edip bir kısmı da yaşlı nalıncının yerinde olabilmek için can atıyordu. Kendi günahına üzülmek yerine başkasınınkiyle mutlu olmayı tercih eden çoğunluk karşısında duruşunu bir gün bile bozmadı yaşlı adam. Kimi gün önüne kattığı kadın, kimi gün filesinde taşıdığı şişelerden çekinmedi. Ester yaşlı adamdan tiksindi, yaşadığı hayata lanet okuyarak eve vardılar. iki kere kapıyı tıklattı nalıncı. Bedbin, sütlaç yüzlü, sert çehreli kadın eşikte görünüp gelene şaşırmadan arkasını döndü, loş koridorda kayboldu. Besmele ile içeri girdi nalıncı. Ester durdu. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyor, günah denilen şeyin içinde gümbür gümbür patladığını duyuyordu. Yanakları alev alevdi. ''Kızım, nalınlarını çıkar, hanımın sana anlatacakları vardır. Hele var yanına bakalım.'' dedi. Kalbinin gümbürtüsü daha da artmıştı Ester'in. Duyduklarından emin olamıyordu. Utancından yüzü kızardı. Yaşlı adam hakkında aklından geçenler yağlı urgan gibi boğazını sıkmaya başlamıştı. Vicdan azabı, utanç, belki ümit ve nice gel git olduğu yerde kala kaldı. ''Kızım, duymadın mı? Hadi var git hanımın yanına. Ben de şarap şişesini halledeyim.'' Ester hala duruyordu. Nalıncının ikazıyla yaşlı kadının kaybolduğu kemik suyu kokan loş araya doğru yürüdü. Yaşlı kadın derme çatma mutfakta çorba kaynatıyordu. Kızı görünce yıllardır tanıdığı bir edayla tahta kaşığı eline tutuşturup başka işe yöneldi. Kemiğin yanı sıra duvarlardaki rutubet kokusu taşlara sinen soğukta vücudu zangır zangır titretmeye başladı. Ester'in bir üşüyüp bir yakan nöbete dönüştü. Gözlerini açtığında bedbin yüzü hamur gibi yumuşayan nalıncının karısı kucağındaki tasta ıslattığı pesi sirkeli suya bandırıp sıkıyor, kızın alnına, el ve ayak bileklerine sürüyordu. Kemik suyu çorbadan bir tabak getirip hastaya içirmeye başladı. Olanları anlamasına imkan yoktu Ester'in. Onların yüzlerinde kendini arıyordu. Beyninde cirit atan sorular, odanın rengi, kokusu, üzerinde yattığı sedir değişmişti. Geleceğe duyduğu hasret, yüzleşmeleri, değişik evlere yayılmış günahlarıyla Ester, bugünden sonra ettiği nasuh tevbesiyle yeni doğmuş kadar masumdu. Efendi, hakkımızdaki söylentiler her gün artıyor. Zındık diyorlar senin için. Ayyaş kadın düşkünü, günahkar. Gün gelecek cenazende ortada kalacak. Ondan korkuyorum, dedi yaşlı kadın. Ester küçüldü. Omuzları daraldı. Geçmişin pişmanlığından kurtulmak, şimdiye kadar doğruluğuna inanmasa da yaşadığı nefsani hayattan uzaklaşmak, yıllardır tatmadığı şu sıcacık, tertemiz hayatı her zerresiyle, her nefesiyle, her duasıyla istiyordu. Kirlerinden arınmak, Azize Meryem gibi temiz olmak. Korkma, padişahın işine kimse dokunmasa o kaldırır. Yeter ki biz kul olmayı, tevekkül etmeyi bilelim. Onun ilmi olmadan bir yaprak bile düşmez. Ol der olur. Zamanın padişahı 3. Murat mutadı olduğu üzere yanına Sadrazam Siyavuş Paşa'yı alıp tedbiri kıyafette Balat semtini teftişe çıkmıştı. Meydanda bir kaynaşma ve ortada yatan bir mevta gördüler. Padişah, Siyavuş Paşa'ya neden ölünün kaldırılmayıp öylece bırakıldığını öğrenmesini istedi. Sadrazam döndüğünde padişaha, zındık dedikleri bu kişinin çok günahkar olduğunu, cenazesini kimsenin önemsemediğini anlattı. Hal böyle olunca 3. Murat, ''Paşa, cenazeyi kaldırmamız hak, namazını kılmamız farzdır. Sen yıka, ben suyunu dökeyim.'' dedi. Yeni ayın girdiği, hilalin mücevher gibi ışıl ışıl parladığı bir gece, padişah ve sadrazam yine tebliğli kıyafetle tütün fabrikasının arkasında ikamet eden yaşlı kadını ziyarete gittiler. Paşa, nalıncı için taziyeye geldiklerini ve hikayesini öğrenmek istediklerini söyleyince şaşkın kadın anlatmaya başladı. Ömrü boyunca nalınlarından kazandığı parayı hayra kullandı. Sık sık eve bir kadın ve şarap getirir, Rabbine şükür secdesi yapardı. ''Allah'ım, bugün de bir sarhoşun içkisi eksildi.'' diyerek şişeyi helaya döküp hayat kadınının da temiz bir gece geçirmesini sağlardı. bana teslim ettiği kadına dilim döndüğünce menkıbeler, aklıma gelen şeyleri anlatırdım. Cuma dışında namaza gitmediği için beynamaz, binamaz diye iftira atıyorlardı. Oysa o her vakit civardaki başka bir camide namazını eda etmeyi severdi. Hanım üzülme, ben kabrimi kazdım, kim ne isterse söylesin, cenazem ortada kalmaz, padişahın işine o teşyi eder derdi. Üçüncü Murat Han ve Siyavuş Paşa o an dönüp hayret dolu nazarlarla birbirlerine baka kaldılar. Değerli dinleyenler, Sare Çizmecioğlu imzalı Nalıncı Mimi Dede başlıklı hikayeyi paylaştık. Bir başka yazıyla devam edelim. Şimdi de Şefika Meriç imzalı Her Ağacın Altında Gölgelenip Her An Gidecekmiş Gibi başlıklı yazıyı sunacağız. Bağlanmak İnsana acı ve keder, hatta hayal kırıklıkları yaşatabilir. Allah'a olan bağlılığın dışında. Allah'tan gayrisine, yani masivaya bağlılık, dünya hayatının doyumsuz girdaplarına sürüklenmeye sebep olmakla beraber, ahiretinde berhava olmasına sebep olabilir. Diğer taraftan dünyanın fıtratı itibarıyla cezbeden, kendine bağlayan ve adeta müptela eden bir özelliği var. Bu özelliğiyle insana verilen baki kalma duygusu birleşince insan sonsuz bir hayat için dünyaya geldiğini zannediyor. Oysa bu duygu insana dünyanın kendisini elde etmek için değil, oradan ebediyet alemine götüreceği amelleri temin ederek sonsuz saadet yurdunu kazanmak için verilmiştir. Kalpte yer tutan, konulan sevgi ve emeller sayesinde dünya ve içinde sunulan her nimet insanı kendisine bağlayabilme potansiyeline sahiptir. Bunlar insanın meyli miktarınca gönül dünyasında kök salıp birer hastalık seviyesine ulaşabilir. Hatta bir müddet sonra kalıcı hale gelebilir. Mal sevgisi, makam sevdası, şöhret hevesi veya tuli emel derecesinde yaşama arzusu insanın gönül dünyasını işgal eden manevi hastalık tohumlarıdır. Elbette birçok hususta insanın beşeri ihtiyaçları ve meyilleri olması tabidir ve Rabbimiz bunları imtihan vesilesi birer zaaf olarak insana vermiştir. Herkese farklı nispetlerde bulunan bu meyiller aynı zamanda her insanın ayrı ayrı imtihan sahasını oluşturur. İnsan bunlarla baş etme gayreti gösterdiği kadar başarılı sayılmış olacaktır. Dolayısıyla bu fıtri meyiller ve bunlara bağlanma şeklinde yönelişler, hakka ve hayra yönlendirildiği, ahiret hesabına en verimli şekle dönüştüğü nispette insanın hayrınadır. Aksi halde insan, zaaf ve ihtiyaçlarının esaretine düşer, bir müddet sonra hürriyetini tamamen kaybetmiş olur. Tasavvufun teşvik ettiği hatta başka bir zaviyeden özü kabul edilecek zühd hayatı, müminin dünyayla hangi derecede bağ kurması gerektiğinin ölçülerini vermektedir. Bu ölçü, hadis-i şeriflerden de ilham alınmış haliyle tek cümle olarak şöyle özetlenebilir. Dünyada bir ağacın gölgesinde dinlenip tekrar yolculuğuna devam eden yolcu gibi olmak. Büyük beklentilere girmeden kısa bir mola ve sonra Allah'a giden ebedi sefere devam. Böyle bir bakış açısı Müslümanın dünyadan ele tek çekmesine, tamamen dünyadan kopmuş bir halde yaşamasına mı sebep olur? Elbette hayır. Cazibe sahibi dünyanın baş döndüren süslerine kanmayan ama ondan gerektiği kadar da istifade eden ve bu dünya nimetlerini yine Allah'ın rızası istikametine kullanan bir Müslüman karakteridir olması gereken. O konaklama yerinde gerektiği kadarına sahip olan ama gereğinden fazlasını da kendisine yük yapmayan. İnsan bedeni ve fiziki manada değişimler geçirip gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık devrelerini yaşasa da insanı insan yapan özellikler olan nefis ve ruh bedenle beraber aynı dönemleri geçirmiyor ve yaşlanmıyor. Hatta eğer nefis gerektiği gibi terbiye edilmezse yıllar geçtikçe dünyaya olan hevesi ve bağlılığı biraz daha artıyor. Çünkü dünyayı ve lezzetlerini daha çok tanıma imkanı buluyor. Mesela gençlik dönemlerinde şehevi arzularıyla imtihan edilen insan, orta yaş dönemlerinde ikbal ve şöhret sevdasıyla, yaşlılık dönemlerinde ise dünyada kalma arzusuyla imtihan ediliyor. Bu sıralama bazılarında değişiklik de arz edebiliyor. Aşağı yukarı bütün insanlarda benzer özellik ve ihtiyaçlar bulunmakla beraber, bazıları nefsinin esaretine kendini kaptırıyor, duygularının peşinde sürüklenerek dünya ve ahiret hayatını büyük uçurumların kenarında sürüyor. Bazısı da arzu ve hırslarına gem vurmayı tercih ederek nispeten daha selamette bir hayat tercih ediyor. Ama şu bir gerçek ki nefis imtihanı her yaşta, her cinste, her seviyede insanın her an muhatap olduğu bir imtihan. Bu imtihanın bitişi ancak ölümle. O ana kadar kendini nefsinin hile ve tuzaklarından tamamen kurtarmış, emniyette kimse yok. İnsan fani, dünyaya gelip de şu ana kadar ölümsüzlüğe kavuşmuş kimse yok. Herkes ölümü tatmış ve bir gün biz de tadacağız. Etrafımızdaki her ölüm hadisesi aslında bize bunu ihtar ediyor. Ama ölüm en yakınlarımızdan başlayarak bizi tek tek avladığı halde kısa bir şok devresini atlatır atlatmaz dünya sevgi ve ihtirası bizi yine çepeçevre kuşatıyor. Dünyanın cazibesi galip geliyor ve insan bu dünyaya niçin geldiğini, neler yapması gerektiğini ve mutlaka er geç gideceği yurdunu unutuveriyor. Allah Teala kulundan kendisini unutmadan rızası uğrunda şerefli bir kulluk hayatı yaşamasını istiyor ve bu fani dünyadan bizim tamamen uzaklaşmamızı da istemiyor. Oradan ne kadar istifade edeceğimizin ölçü ve sınırlarını koyuyor. Bu ölçüler manzumesi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Üsve-i Hasene Efendimiz Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesindedir. Hepimiz biliyoruz ki sahip olduğumuz ne varsa, başta bedenimiz, sağlığımız, gençliğimiz ve zenginliğimiz, hepsi bize sonradan eklendi ve mutlaka her birinin bizim için bir kullanım süresi var. İnsan gençliğini sadece genç yaşında kullanabilir, sonrası yok. Sağlığı varken her şey çok güzel ama sağlık bozulunca hayat çok daha farklı. Veya zenginlik ila nihaye elimizde olabilecek bir durum değil. Hal böyleyken emel ve ihtiraslar insanın sahip olduklarının artarak devamlı kalacağını telkin edip duruyor. İnsan sahip olduğu şeyi hep elinde tutacakmış gibi. Halbuki bir gün gelecek ve biz benim dediğimiz her şeyi terk etmek zorunda kalacağız. Mühim olan o kaçınılmaz son gelmeden önce bizim kendi irademizde sahip olduğumuzu düşündüğümüz emanetleri yerli yerinde kullanmak. Bazen insan ölüm sonrasındaki dünya hayatına dair birçok hayaller, hesaplar ve planlar kuruyor. Ölümü kabullenemiyor, öldükten sonra da dünyayı şekillendirmeye devam etmek istiyor. Elbette insanın dünyada bıraktığı sadaka-i cariyelerin önemli bir yeri var. Ve yine insan dünyada kendisine emanet verilmiş malları üzerinde vasiyet ve benzeri yollarla bir noktaya kadar tasarruf sahibi. Ancak neticede insan gözünü kapadığı andan itibaren dünya defteri kapanıyor. Mirasçıları, alacaklıları veya hiç tanımadığı kimseler elinde her şeyi kapış kapış paylaşılıyor. Dünya bir devre mülk nihayetinde. Her gelen gidiyor. Biz de geldik ve gideceğiz. Tıpkı bizden öncekiler gibi. Bugün kullandığımız araziler, yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şey bize bizden öncekilerden kaldığı gibi biz gittikten sonra da başkalarına kalacak. İşte bu emanet dünyada bize verilen emanetleri ne kadar kullanabilirsek, ne kadar ahiret sermayesine dönüştürebilirsek o kadar mesut ayrılacağız dünyadan. Aksi halde hep gözümüz arkada kalacak. Aslında insan dünyanın bir oyun alanı, gerçek hayatınsa ahiret hayatı olduğunu bir anlayabilse, o zaman bütün gayret ve himmetini Mevlasına ulaşmak için kullanacak. Onun kendisine yüklediği sorumluluk ve vazifeleri yerine getirip, onun huzuruna yüz akıyla çıkmaya çalışacak. Değerli dinleyenler, son olarak Şefika Meriç imzalı bir ağacın altında gölgelenip her an gidecekmiş gibi başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Şemdem Dergisi'nin Mart 2019 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.